Ayrım.
Ben madende sıkılırım. 5-10 gün kalırsın. Hem bir hava değişikliği olur. Hem Süha'nın söylediği yerleri gezer görürsün. Hiçbirini istemiyorum. Oradayken sizi düşünür, üzülürüm. Bana mektup yazarsın. Bu mektuplar uzaklığınızı gidermez ki. Biraz giderir. Oradaki günlük hayatını tamamıyla anlatırsın. Ama tamamıyla. Bana söz veriyorsun, değil mi? Gitmeye niyetim yok ki, söz vereyim. Ben sana gideceksin diyorum. Zaten ablan da kaçtır söylüyor. Hem onların gönlü olur, hem benim. Sizin mi? Ne garipsiniz. Garip olan senin çocukça inadın. Artık büyüdün ama hala çocuk kaprislerin devam ediyor. Fehiman içini çekti. Gözleri dalmıştı. Bu sözler onu hiç memnun etmemişti. Zaten genç adamın o anda ruhunun diliyle konuşmadığını biliyordu. Kırık bir sesle, "Pekala," dedi. "Ablamla beraber giderim. Üzülmeyin." Vedat bu cevap üzerine epeyce sustu. Derin bakışlarında acı bir pişmanlığın kıvılcımları vardı. Öte yandan sakin görünen bir sesle, "Ama mektuplarının uzun olacağını ve oradaki hayatını bütün ayrıntılarıyla bana yazacağına daha söz vermedin," dedi. "Veriyorum. Hiç merak etmeyin. O kadar uzun mektuplar yazacağım ki." "Peki. Ben de bekleyeceğim. Tesellim bu uzun mektupların olacaktır." Bu sözleri söyledikten sonra çocuğu kendine doğru çekti. Ateşli dudakları önce yanağına sonra dudaklarına değdi. Çocuk hafif bir sensemliğe düşmüş gibiydi. Geri çekildi. Acele acele, "Artık gideyim mi?" dedi. "Git yavrum." Fehiman karanlıkta kayboluncaya kadar arkasından baktı. Sonra gözlerini kapadı. Fehiman'dan Vedat'a mektup. Maden 8-6-1931. Sevgili abiciğim, madene geleli 3 gün oluyor. Burası küçük bir ilçe ama gece gündüz tüten kocaman bir bacası var. Ablamın evi güzel bir bahçenin içinde. Önünden Dekovil hattı geçiyor. Fakat etrafın manzarasını hiç beğenmedim. Bir sürü ev, yüksek dağlar. Hem burada pek çabuk akşam oluyor. Pencereden önümüzdeki küçük meydanlığı seyrediyorum. Karşıda kulüp dedikleri büyük yapı var. Ablam yemeğini oradan getirtiyor. Komşuların da çoğu İstanbullu. Köylüler sabah akşam önümüzden geçip kasabaya gidiyorlar. Fakat bunlar bizim köylülere hiç benzemiyorlar. Erkekleri pek kaba. Kendileri hayvan üstünde gidiyorlar. Kadınlar çıplak ayaklarıyla yaya. Hem de çoğunun arkasında küçük çocukları bağlı. Ablam bunlardan sık sık süt, yumurta, tereyağı ve yoğurt alıyor. Ama bütün bu satın alınan şeyler pösteki kokuyor. Ne çocukça yazıyorum değil mi? Fakat siz buradaki hayatının bütün ayrıntılarını öğrenmek istiyorsunuz. Başka ne yazabilirim? Süha Bey dün beni tahrirhane denen yerliklere götürdü. Büyük bir fabrikaydı. Sonraları fırınları gezdik. Buralarda neler gördüğümü size anlatmak boşuna olur. Çünkü Avrupa'dayken daha büyüklerini gördüğünüzü her zaman söylerdiniz. Yalnız pek merak ettiğim şu korkunç mağaraları gezdiğim vakit etraflıca yazacağım. Çünkü onları sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Buraya geldiğimden beri her gece rüyama giriyorsunuz. Sabahları bu rüyaları ablama anlatırken gülüyor. "Sen Vedat abini herhalde seviyorsun," diyor. İnsanın kalbinin içinde olan şeyleri başkaları nasıl anlıyor? Buna şaşıyorum. Maden, Haziran 15. Bir haftadır mektubuma devam edemedim. Fakat bundan başka size mektup gönderemeyeceğim için bütün olup bitenleri aynı kağıda sığdırmak istiyorum. Niçin gönderemeyeceğimi biraz sonra anlayacaksınız. Dün Süha Bey beni bir mağaraya indirdi. Bu mağara oranın en büyük mağarasıymış. Tıpkı bostan kuyularının ağzı gibi. Karanlık bir delik. Amelenin fener dediği etrafı açık bir asansöre bindik. Süha Bey mavi bir tulum giymişti. Elinde bir karpit feneri vardı. Asansör hareket eder etmez boşlukta düşüyoruz sandım. Öyle hızlı indik ki yarım dakika sürmeden 200 metre yerin altındaydık. Asansör durur durmaz elektrik lambalarıyla aydınlatılmış bir meydancığa çıktık. Burada iki kişi vardı. Bunlar gürültüyle işleyen makinelere bakıyorlardı. Süha Bey uzanıp giden karanlık dehlizlerin iki yanından akan ve küçük birer dereye benzeyen suları göstererek ''İşte bu motorlarla bu suları dışarı atarlar.'' dedi. Ben hayret ve korkuyla ''Ya bozulacak olurlarsa ne olur?'' diye sordum. Güldü. ''Mağarayı su basar ve içeridekiler boğulurlar.'' dedi. Sonra korktuğumu, ilerlemek istemediğimi görünce ''Şaka söylüyorum, yedek motorlar vardır. Hiç korkacak bir şey yok.'' diye beni temin etti. Onu herkes tanıyordu. O iki adam da saygıyla selam verdiler. Bu meydancıkta garip bir hava akımı vardı. Omuzlarımı kaldırarak ''Ne serin?'' dedim. Süha Bey ''İlerisi sıcaktır, haydi yürüyelim.'' diyerek öne geçti. Dehliz boyunca uzanan bir dekavül hattını takibe başladık. Biraz ilerledikten sonra elektrik lambalarından uzaklaştığımız için karpit fenerinin mavimsi aydınlığı bize yol göstermeye başlamıştı. İlerledikçe gerçekten hava ısınıyordu. Derinlerden garip uğultular duydum. Korkarak ''Keşke gelmeseydik buralara.'' dedim. O gülüyordu. ''Korkuyor musun? Yazık sana. O sesler çalışan amelelerin sesleridir. Şimdi yanlarına gideceğiz.'' dedi. Yürüdüğümüz yolun tavanı bir adam boyundan biraz yüksekti. İki tarafımızdan ince dereler akıyordu. Bu esnada ölülerin bizden ne kadar yüksekte kaldıklarını düşündüm. 200 metre yerin altı. Kalbim şiddetle çarpıyordu. Hava da o kadar ısınmıştı ki terlemeye başlamıştım. Bu sırada uğultular fazlalaştı. Tokmak sesine benzeyen, uzun yankılar yapan bir takım gürültüler oluyordu. Bizim seslerimiz de garip ve mat yankılar yapmaktaydı. Bu sırada Süha Bey kenara çekildi. Bana da çekil dedi. Gök gürültüsüne benzeyen sesler yaklaşmıştı. Çok geçmeden karşıdan bir vagon göründü. Bunu bir amele arkasından iterek yürütüyordu. İçi tepeleme, madenli toprak ve kaya doluydu. Amele bir şarkı tutturmuştu. Bizi görünce güldü. Selam verdi. Bir dönemeci kıvrılınca birkaç karpit feneriyle aydınlanmış bir genişliğe çıkmıştık. Burada üç kişi vardı. Biri ucu duvara sokulmuş uzun bir demir çubuğu tutuyor, öteki kocaman bir çekiçle bu demir çubuğa vurarak onu daha fazla duvara gömüyordu. Fakat her vuruşta adam çubuğu çeviriyordu. Yere çömelmiş onları seyreden üçüncü adam bizi görünce ayağa kalktı. Bunların sırtlarında terden sırasıklam olmuş birer eski ve kirli gömlek vardı. Süha Bey mağarayı gezdiğimizi söyledi ve işleri hakkında onlara bir iki şey sordu. Tekrar yürümeye başlamıştık. Sıcak artık boğucu bir hal almıştı. Adımlarımı yavaşlatarak artık dönsek dedim. Süha Bey hiç cevap vermedi. Sözümü tekrar etmeye mecbur oldum. O zaman elindeki lambayı yüzüme tutarak biraz ileride küçük meydanlık var. Oraya kadar gidelim. Az bir şey kaldı diye gülümsedi. Birkaç dakika sonra dediği yere gelmiştik. Burada ne ses ve ne de dekovil hattı vardı. Adeta toprağın içine kazılmış küçük bir odada bulunuyorduk. O elindeki feneri bir kaya çıkıntısına asarak yanıma yaklaştı. Abi, size bundan gerisini yazmaya elim varmıyor. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki Süha Bey'in yanında bir gün fazla kalamayacak kadar kendisinden nefret ettim. Yarın çiftliğe dönüyorum. Dedem ile annemin ellerinden öperim. Eniştem ile ablamın ayrı ayrı hürmetleri var. Babama selamlar. Sizin de elleriniz...